Sayın Batuhan Yaşar, bugün Türkiye değerlendirmesini tabii ki en sıcak konu olan Fırat Kalkanı operasyonuyla başlayacağız. Dünya ajanslarından olsun, Türkiye ajanslarından olsun haber bültenlerinde Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonu ön saflarda yer alıyor ilk haber olarak. Geride kaldığımız süre içinde ne tür gelişmeler yaşandı, oradaki durum nedir? Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu, Rusya ile Türkiye'nin ilişkisi, YPG'nin pozisyonu, dünya ülkelerinin tepkisi nedir?
Türkiye'de artık Suriye'de var. Nasıl var biliyor musunuz? En az Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya kadar var. Yani Türkiye Suriye'de üçüncü büyük oyuncu olma yolunda. Bize Cerablus operasyonu bunu gösterdi. Bir defa bunun altını çizelim. Bu çok önemliydi. İkinci konu, bu mücadele sadece IŞİD değil aynı zamanda YPG'ye yönelik de bir operasyon olduğunu çok net bir şekilde anlıyoruz operasyonun 5. günü geride kalırken. Bu açıdan bakılacak olursa bu Türkiye'nin sınırındaki Kürt kanton bölgelerinin birleştirilmesi, hani Cerablus hattının işte Afrin'le birleştirilmesi konusu da gündemdeydi. Dolayısıyla bir taraftan Türkiye bunu da sağlamış oluyor. Ama en önemli noktalardan bir tanesi de şu, artık Türk savaş uçakları, Türk F-16'ları Suriye hava sahasının üzerinde uçuyor. Bu da çok önemli. Niye önemli biliyor musunuz? Çünkü artık Rus S-400 füzeleri Türk savaş uçaklarına, Türk F-16'larına kilitleme işlemini devre dışı bıraktılar. Bir de burada aslında olanlardan bir tanesi, hani altı çizilecek konuları sırayla sevgili Avustralya'daki dinleyicilerimize sıralayalım ki hani neler olup bittiğini, Ankara'dan olaya nasıl bakıldığının ortaya çıkması anlamında bu çok önemli. Türkiye bağırır, çağırır ama hiçbir şey yapmaz. İşte aslında bu operasyonla bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Bir de 15 Temmuz'dan en az bunun kadar önemli darbe girişiminin ardından, o FETÖ darbe girişiminin ardından Türkiye'nin böyle bir operasyona kalkışması aslında belki de şöyle söylemek lazım, moralleri yerine getirdi. Bu bir taraftan da tabii ki askeri önemli bir stratejik hedef ama en az onun kadar önemli bir unsur daha var. O da Türkiye'nin, Türk halkının o 78 milyonun bizim ordumuz hala operasyon yapabilecek güçteymiş demesine veya bu tip yorumların yapılmasına neden oldu. Ve dolayısıyla bakıldığı zaman hakikaten zayıfladı denilen Türk ordusu öyle kolay değil. Cerablus büyük bir yer. Türk Silahlı Kuvvetleri orayı tam 17 saat içerisinde ele geçirdi. Ve Özgür Suriye ordusuyla beraber bölge halkıyla kucaklaştı. Ardından Kızılay bir taraftan sıcak yemek dağıtımına başladı ama en önemlisi, yani ben bunu da çok önemsiyorum, çocuk seslerinin artık Cerablus sokaklarında duyulmuş olması gerçekten değerlendirmeye değer bir konuydu. Demin dedik Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın ardından Türkiye'nin de Suriye'de boy göstermeye başlaması ve Türk F-16'larının Suriye hava sahasında uçmaya başlaması gerçekten Türkiye için büyük bir avantaj haline dönüştü. Bunu önümüzdeki dönemlerde özellikle DAEŞ ve YPG ile mücadelede çok daha net bir şekilde göreceğiz. Burada Türkiye şunu yapıyor, çok güçlü bir ses tonuyla şöyle söylüyor, işgal ettiğiniz yerleri terk edin. Bunu kime söylüyor? IŞİD'e ve YPG ve PYD'ye söylüyor. Buraları terk edin, işgal ettiğiniz yerleri gerçek sahiplerine bırakın. Burada aslında bütün bu hazırlıklar, yeni tankların gelmesi, yeni zırhlı personel taşıyıcıların kilise gelmesi bize Türkiye'nin Membiç'e kadar gidebileceğini de gösteriyor. Ne kadar sürer bu operasyon diye soracak olursanız, ben aslında bu operasyonun çok kısa bir süre içerisinde biteceğini düşünmüyorum. Benim aldığım bilgilere göre, Ankara'daki güvenilir kaynaklardan aldığım bilgilere göre oralarda Irak'ın kuzeyindeki bölgelerde olduğu gibi bazı küçük güçlerin kurulacağı, bazı kontrol noktalarının oluşturulacağı ve Türkiye'nin güvenliği Türkiye sınırlarının dışından başlar sözünün tezahür bulacağı bazı yapılanmalara gideceği, hani Amerikan üslerinin olduğu gibi, Rus üslerinin olduğu gibi bazı Türk üslerinin de orada olacağını söylüyoruz. Dediğimiz gibi Suriye'yi Suriyeliler için huzurlu ve güvenli hale getiriyor Türkiye. Yani Suriye toprakları demin de söylediğimiz gibi Suriyelilerindir diyor. Bu operasyonun Türkiye'nin elini çok fazla güçlendirdiğini bir defa altını çizmemiz gerekiyor. Her şeyden önce Türkiye orada kalıcı olacağını gösterdi. Bakın bir şey daha söyleyeyim size. Amerika Birleşik Devletleri en başta Rusya'nın da o bölgede olmasına, o bölgeye gelmesine aslında sesini yükseltmişti. Sonradan Rusya yerleşince artık bir fiili durum oluştu ve Amerika Birleşik Devletleri de çok fazla sözünü çıkartamadı.
Kabullenmiş oldu bu konuyu.
Evet, kabullenmiş oldu. Dolayısıyla aynı şeyin ben Türkiye için de geçerli olacağını düşünüyorum. Burada şunu kabul edelim. Amerika Birleşik Devletleri YPG PYD'yi gözünün içine baka baka büyüttü, el bebek gül bebek. Ve şimdi Biden diyor ki, hem burada hem Norveç'e gittiğinde tekrarladı, kesinlikle Fırat'ın batısına geçmeyeceksiniz diyor. Dolayısıyla burada aslında Amerika Birleşik Devletleri de bir nevi YPG PYD'yi satmış oldu. Yani bazı işte yorumlar da var, Amerikan basınında Amerika iki arada bir derede kaldı diye. İşte stratejik ortağımız, hakikaten bakalım sonuçta kimi seçecek bilmiyoruz ama buna espri olsun diye söylüyorum. Hakikaten Amerika Birleşik Devletleri de şu an böyle bir hamleyi beklemiyordu. Bu hamle aslında nasıl ortaya çıktı? Türkiye-Rusya ilişkileri düzelince, Türkiye Suriye üzerinde uçmaya başlayınca bu operasyonu gerçekleştirebilmiş oldu. Çünkü hava destekli olması bu operasyonun çok önemli. Böyle görülüyor ki gerçekten üçüncü oyun kurucu olarak da Türkiye'nin Suriye'de olmuş olması, var olmuş olması, hem bölgeyi iyi bilen hem bölge halkının çıkarlarını koruyan bir ülke olarak Suriyelilerin ben açıkçası avantajı olduğunu düşünüyorum. Operasyonun dünyadan gelen tepkilerin neredeyse hiç olmaması Türkiye'nin buna kamu diplomasisi anlamında iyi hazırlandığını gösteriyor. Operasyonun süresinin de ben aslında daha da uzayacağını düşünüyorum. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim, bu iş sadece Fırat'ın batısıyla da kalmayacak gibi görülüyor.
Bu arada Reuters'ten gelen haberlerde YPG'nin Manbij'e yığınak yaptığı şeklinde duyumlar var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Manbij'in boşaltılmasını istemişti YPG tarafından. Manbij'i zaten IŞİD'den temizlerken, IŞİD'i oradan çıkartırken YPG'nin de sonradan kalıcı olmayacağı şeklinde bir söylemi vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı. Şu anda YPG'nin oradan pek çıkmaya niyetli olmadığı şeklinde haberler geliyor. Bu arada yine bazı kaynaklarda 35 kişilik bir ölümden bahsediyor Türkiye'nin hava harekatının sonucunda. Ancak bu haberler ne derece doğru ya da doğrulanıp doğrulanmadığı konusunda şimdi kesin haberler yok. Sizin bu konuda kulağınıza gelen bir şey var mı?
Var tabii ki. Özellikle bilgilendirmelerde şunun altı çiziliyor. Yani operasyondan daha çok sivil halkın nasıl korunduğu anlatılıyor bize. Bizdeki bilgiler şu an çok net bir şekilde teyit edebiliriz. Özellikle yerel kaynaklardan da alıyoruz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bilgilendirmeleriyle kalmıyoruz. Yerel kaynaklardan aldığımız, zaten ekiplerimiz de orada. Günlük haber akışı da çok net bir şekilde devam ediyor. Kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bendeki bilgi teyit edilmiş bir sivil ölümünün bile olmadığı yönünde. Ama YPG'nin çok ciddi kayıplarının olduğunu da bu noktada söyleyebilirim ki, şöyle söyleyeyim, hani 25 ile 30 arası diyor ama ben 30'un çok daha üzerinde olduğunu düşünüyorum. Manbij olayı sizin söylediğiniz çok önemli. Sıra Manbij'e geliyor. Manbij ile özellikle Türkiye açısından çok önemli. Türkiye'nin en önemli kırmızı çizgisi Halep koridorunun açık kalması, biliyorsunuz. İşte o Halep koridoru açık tutulursa her şey aslında değerlendirilecek. Türkiye açısından iyi gidecek. Orası da Manbij'de en önemli noktalarından bir tanesi. Türkiye'ye 40 kilometre, 45 kilometre çok yakın yani. Bu operasyonun aslında hedefindeki ikinci stratejik hedef de Manbij olduğunu buradan sizlere aktarabiliriz.
Bu arada PKK'nın saldırıları gündemde. Özellikle bu harekatın başlamasının hemen yaklaşık 30-40 saat ardından Cizre'de çok büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Cizre Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik olarak. Ve bunun dışında da birçok yerde sürekli saldırı haberleri geliyor. İşte yola döşenen mayınlar, emniyet il ve ilçe teşkilatlarına yönelik saldırılar ve askere yönelik de saldırılar var. Bunların bir tanesi de geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de meydana geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi konvoyuna karşı bir saldırı.
Evet.
Sonra PKK'dan bu konuda bir açıklama geldi. O açıklamada da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değildi şeklinde.
Çok net, hemen kısaca onu özetleyelim. Zaten 15 Temmuz gecesinden sonra darbe girişiminde başarılı olunamayınca, hani bakıldığı zaman FETÖ, DHKPC ve PKK'nın çok ciddi sahada işbirliğine giriştiğini söylememiz mümkün. Orada yapılmak istenen bir iç savaş ve bir karmaşa ve güvenlik güçlerine karşı bir güvensizliğin yükselmesi isteniyordu. Ve her gün bombalanan şehirler bir iç savaş görüntüsü veren, aslında Suriyelileştirme diyorlar da ben Suriyelileştirme için Türkiye'yi bunu hemen yapamazlar. Yanlış söylüyorlar orada. Aslında bence bir Pakistanlaştırma ilk aşamada operasyonu bu. Ben öyle görüyorum. İşte bombaların patladığı sürekli, ardından belki Suriyelileştirme, yani iç savaşın çıkartılması işlemine geçirilebilir veya Mısır görüntüleri. Dolayısıyla bütün bunlar bize DAEŞ'in, PKK'nın ve FETÖ'nün ortak hareket ettiğini çok net bir şekilde söylememiz mümkün. Burada sahada işbirliğinin olmuş olması bize şunu gösteriyor. Bu sıkı işbirliğinin aslında yeni olmadığını, öteden beri devam ettiğini gösteriyor. Bir de özellikle PKK hedeflerinin vuruluyor olmamasının, vuruluyormuş gibi olmasının aslında terörle mücadelede bizim başarımızın %100'lere ulaşmasının FETÖ tarafından nasıl engellendiğini gösteriyor. Zor günler bekliyor Tanju Bey. Yani bunu söyleyeyim size, yeni patlamalar, yeni saldırıların olacağı muhakkak öyle görülüyor. Çünkü bir taraftan da bu üç terör örgütünün ciddi bir şekilde var olma savaşını da Türk topraklarında görüyoruz. Bizi zor günler bekliyor ama özellikle Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı şuydu. Yenikapı mitingi ne oluyor? Ne o beraber siyaset fotoğrafı? Biz böyle bir şey istemiyoruz gibi bir 15 Temmuz öncesine iktidar ve muhalefetin dönme isteği, dönme çabasına yol açacak bir hamleydi o, öyle görülüyor. İşte dediğimiz gibi o yeni kapı ruhu, Türk siyasetinin, Türkiye'nin sağcısı, solcusu, Alevisi, Sunnisi bütün aslında kesimleriyle bir araya gelmesi, aslında bir taraftan bu FETÖ bunu ayrıştırmayı, en uç noktalara kadar ayrıştırmayı istemişti ama bunu yapamadı. Aksine bütün Türkiye'deki görüşler, kesimler omuz omuza, el ele bir araya geldiler. Dolayısıyla bu fotoğraf onları çok rahatsız etti. Evet, zor günler bekliyor ama biz hepimiz şuna inandık. Zor günlerden de geçeceğiz. Biz bütün bunların hepsiyle baş edebilecek güçteyiz. Baş ediyoruz da zaten. Ve size şunu söyleyeyim. Bırakın hani yılbaşından bu yana olanları. Sadece son 3 ayda başbakan değişti. Darbe girişimi oldu. 3 tane büyük IŞİD saldırısı meydana geldi. Onlarca PKK saldırısı. Suriye harekatı başladı. Bir sürü olay. Yani hani belki kuzey ülkelerinde, abartmıyorum, 100 yılda olacak olayların hepsi bizde 3 ayda meydana geldi. Ve devam ediyor bir taraftan da bütün bunlar. Bakın aynı zamanda önceki akşam Türkiye çok ciddi bir şekilde Kuzey Irak'a yönelik bir operasyon da gerçekleştirdi. Yani şunu gösteriyor, şunu söylemek istiyorum. Adeta bir kara delik gibi Türkiye bütün diz çökmek istenmesine karşılık bütün bu problemleri içinde öğütüp yoluna devam ediyor Tanju Bey.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, tüm bu problemlerle uğraşırken Türkiye, öte yandan da yeni bir Boğaz Köprüsü'nün açılışı gerçekleşti. Üçüncü Boğaz Köprüsü, Yavuz Sultan Selim adı verilen üçüncü Boğaz Köprüsü geçtiğimiz Cuma günü açıldı. Görkemli bir açılıştı. Birçok konuk vardı yurt içinden, yurt dışından ve o konuklarla birlikte söylemler de tabii ki konuşmalar, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, eski Cumhurbaşkanı Gül'ün ve diğer konukların çoğunun konuşmaları köprüden daha ziyade Türkiye'nin operasyonları ve girişimleriyle ilgiliydi ve ileriye yönelik yatırımlarıyla ilgiliydi adeta. Güzel şeyler de oluyor tabii ki. Türkiye'de mutlaka her yönüyle ele alınması gereken bir süreçten geçiyor Türkiye. Umarız her şey daha iyi olur. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey varsa onu da alayım.
Hakikaten ışıl ışıl, özellikle gece görüntüsü muhteşem. Çok güzel bir görüntüsü var. Bir taraftan da hani böylesine şaheserin gerçekten görüntü anlamında ve mimari anlamında değişik özellikleri var. Bir defa dünyanın en geniş köprüsü, 10 şerit var, ikisi demir yolu. Bir taraftan bunun işte Körfez geçişiyle birleştirilmesi, Osman Gazi Köprüsü'yle birleştirilmiş olması, bir taraftan demir yolunun olması, yani şunu gösteriyor, İpek yolunun tamamlanmış olduğundan dem vuruluyor ama her şeyden öte de Boğaz'ın 3. gerdanı oldu. Çok da yakıştı.
Sayın Yaşar, çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda yine söyleşebilmek ümidiyle güzel günler diliyoruz sizlere.
Çok sağ olun.